Ayrım 19, sayfa 118. Federico Fellini. 20 Ocak 1920, 31 Ekim 1993. Milliyeti İtalyan. Burcu Kova. En önemli filmleri: La Strada 1954, Tatlı Hayat 1960, 8,5 1963. Sözün özü: bir sözleşmeye imza attığım için film çekerim. Bana verdikleri avansı geri vermek istemediğim için mecburen filmi çekerim. Federico Fellini bir keresinde, kendi adıma konuştuğumda herkes adına konuşmuş gibi hissediyorum, demişti. Sinema tarihinin gördüğü kendine en düşkün yönetmenlerden biri olan Fellini'den beklenecek kibirlilikte bir açıklamaydı. Ama aynı zamanda da fetişlerini, tutkularını ve tercihlerini bir ressamın fırçasını kullandığı gibi kullanarak kişisel takıntılarını sinema severlerinin görüp görebileceği en unutulmaz sahnelerden bazılarına dönüştürmeyi başarmış olan bir adamın estetik anlayışının kusursuz bir ifadesiydi. İtalya'nın bu en büyük yönetmeni, gözü dışarıda gezici bir pazarlamacı babayla, oldukça dindar bir annenin çocuğu olarak tatil kasabası Rimini'de doğmuştu. Katolik okullarda eğitim görmüş olmasına rağmen, kilisenin öğretilerini gerçekte hiçbir zaman kabul etmemiş olan yönetmen, zamanını asık suratlı İtalyan papazların yerine palyaçolar ve sirk sanatçılarıyla geçirmeyi tercih ediyordu. Fellini'nin ilk arzu nesnelerinden biri, hizmetlerinin karşılığı yerel balıkçılardan satamadıkları sardalyeler şeklinde tahsil eden La Saracina adındaki ölümcül derecede şişman fahişeydi. Fellini'nin dehşet verici ve olağanüstü ejderha olarak tanımladığı bu kadın, yönetmenin rüyalarında sık sık beliren ve takip eden yıllarda filmlerinde de sürekli yer verdiği tuhaf, gösterişli ve cinselliğini serbestçe yaşayan karakterlerin tipik bir örneğidir. Fellini, hiçbir zaman için faşist ideolojiyi benimsememiş olmasına rağmen, Mussolini döneminde kardeşi Riccardo ile bu ideolojiye hizmet eden izci topluluğu, Avanguardista'ya katılmaya mecbur kalmıştı. Aslında otoriteye karşı bir isyanın ufak bir göstergesi olarak, bilerek üniformasının bazı parçalarını giymeyi unutuyordu. Fellini, gençliğinde çeşitli İtalyan gazetelerinde önce adliye muhabirliği, sonra da köşe yazarlığı ve karikatüristlik yaptı. İkinci Dünya Savaşı'nda askere alınmamayı başardı ve apolitik bir duruş sergiledi. Savaşın bitmesinden kısa süre sonra ruh eşi olarak gördüğü ve hayatının sonuna kadar yönetmenin cinsel saplantılarını kamera karşısında keşfettiği ve bir türlü sona gelmeyen tüm süreçte yanında olacak Giulietta Masina ile evlendi. Beraber yaptıkları ilk filmlerinden olan 1954 tarihli La Strada, Fellini'nin ilk uluslararası çıkışı oldu. Savaş sonrası dekansı mübalağalı bir şekilde ele aldığı ve paparazzi teriminin sözlüklere sokan 1960 tarihli Tatlı Hayat ve 1962 yapımı otobiyografik 8,5 film bu adı, 7 uzun metraj ve 3 kısa filmle beraber Fellini'nin 8,5. yönetmenlik denemesi olmasından dolayı almıştı ile dünya çapında bir üne kavuştu. Aslında otobiyografik unsurlar Fellini'nin neredeyse tüm filmlerinde kendini göstermektedir. Yarı pornografik, antik Roma fantezisi, Satyricon bile Petronilos'un günümüzde fragmanlar şeklinde ulaşan orijinal metninden çok Fellini'nin albino hermafroditlere ve diğer erotik gromotesklere olan kişisel hayranlığını dayandırmaktadır. Arketipler ve kolektif bilinçaltı üzerine olan teorileriyle yönetmenin yarattığı psikoseksüel düşsel tasvirlere entelektüel zemin oluşturan Carl Jung, Fellini'nin diğer bir önemli esin kaynağıdır. Fellini, ilerleyen yaşlarda film yapmayı büyük ölçüde bırakarak sessizliğini sadece hızlıca yapıp bitirdiği bir çizgi roman ya da Campari Vermut ve Barilla makarnası için öylesine yaptığı televizyon reklamları için bozdu. Barilla reklamı, argoda oral seks anlamına gelen rigatoni ile yapılan bir kelime oyununa dayanıyordu ve Barilla ile ağzınızda hep bir sertlik hissedersiniz garantisini veriyordu. Fellini, Ekim 1993'te geçirdiği felçten kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle Roma'da bir hastanede hayatını kaybetti. Bir paparazzi, Fellini'nin şanına yakışır bir şekilde Yatmakta olduğu hastaneye sızdı ve ölmekte olan yönetmenin son karelerini çekmeyi başardı. İtalyan basınının hakkını teslim etmek lazım. Bu fotoğraflar neredeyse hiçbir yerde yayınlanmadı. Penusum geleceği görebiliyor. Fellini her ne kadar Katolisizmi reddedip bedenselliğe dair her şeyi kutsayan filmler yapmış olsa da ruhani dünyaya saplantılı bir ilgi duyuyor ve Penus gibi hoş bir isme sahip favori medyumunun eşliğinde ruhlar alemiyle iletişime geçme şansını hiçbir zaman kaçırmıyordu. Bu yaşlı gizemci 1960'lı yıllarda şoförlü bir limuzinin içinde geç erkek asistanı ile beraber Roma'da dolanmaktaydı. Fellini'nin katıldığı bir seansta Penus ısrarla ve esrarengiz bir şekilde "Bana aslanların burada olup olmadığını sor." deyip duruyordu. Mest olan Fellini "Aslanlar burada mı?" diye sordu. "Hayır," diye cevapladı Penus ve seans bitti. Sevgili Penus'una kavuşana kadar Fellini bir dizi başka çatlak ve kutsal insanın eteklerini çekiştirdi. Bunların arasında Alman bir astrolog, İtalyan bir inanç şifacısı ve sadece Nardnu amca olarak tanınan ve istediği zaman kendini bir ata çevirebileceğini iddia eden bir büyücü de bulunuyordu. 1960'ların ortalarında yönetmen meşhur İtalyan kain Gustavo Adolfo Rol'ün müridi oldu. Rol, iddialara göre kapalı kitapları okuyabiliyor, zihin gücüyle nesneleri hareket ettirebiliyor ve geleceği görebiliyordu. Fellini, Rol'ün bir parkta büyük bir eşek arısını yalnızca telekinetik güçlerini kullanarak öldürdüğünü gözleriyle gördüğünde ısrarcıydı. Hayretler içerisinde 40 metreden elinin bir hareketiyle eşek arısını hakladı diye anlatıyordu. Tüylerim diken diken oldu. Fellini bir yandan da filmlerinin gişe başarısı hakkında kendisine önceden bilgi vermeleri konusunda ruhani arkadaşlarına bel bağlamıştı. Bir defasında medyumlarından birinin yönetmene sıradaki iki film gişede çakılacak dediğinin duyulmasıyla onunla çalışacak kariyerinin ölüm fermanını imzalayacaklarından korkan oyuncular Fellini'nin telefonlarına çıkmamaya başladı. Sonuçta iki filmi de fiyaskoyla sonuçlanarak Fellini'nin psikik dünyaya olan inancını ölümüne sağlamlaştırıldı. Sette kimseyi istemiyor. Fellini tüm filmlerinde setin başına ve ziyaretçilere kapalı olması konusunda çok hassas davranırdı. Ama bunun sebebi hikayelerini gizli tutmak istemesi değildi. Sadece mahremiyetten hoşlanıyordu. Eleştirmenler filmlerinin sinematik mastürbasyon olduğunu söylüyordu. "Oysa benim fikirlerim gerçek mastürbasyonel içermektedir." diyerek bu durumu açıklama getiriyordu. O yüzden bu eylemi gerçekleştirirken etrafta mümkün olduğunca az insan bulunmasını tercih ediyorum. Adamım Stan. Fellini'nin yaşamı birçok yönden tam bir çizgi romanı andırıyordu. O yüzden bu mecradan esinlenmiş olması hiç şaşırtıcı değildi. 1960'ların ortalarında İtalyan auteur Marvel çizgi romanlarının büyük bir hayranı haline geldi. Özellikle de gözü pek süper kahramanlar, İnanılmaz Örümcek Adam ve Yeşil Dev Hulk'un. Fellini'nin Marvel kahramanlarıyla ilk tanışması, New York City'yi ziyaret ettiği 1965 yılının Kasım ayında virüs kapıp Otel Pierre'deki odasında hasta yatarken birinin okuması için getirdiği çizgi romanlar sayesinde gerçekleşti. Süper kahramanların maceraları onu o kadar büyülemişti ki hemen Marvel ofisini arayarak firmanın baş editörü Stan Lee ile bir randevu ayarladı. 2007'de katıldığı Comic Con etkinliğinde Lee, resepsiyon görevlisinin Fellini'nin Marvel ofisine gelişini nasıl haber verdiğini anlatmıştı. "Stan, buraya seninle görüşmek için gelmiş Fred Felony, Fred Ağır Suç diye biri var." Ardından yanında uzundan kısaya doğru boy sırasına dizilmiş, hepsi siyah yağmurluk giyen 4 kişilik bir ekibiyle Fellini içeri dalar. İki yaratıcı dahi bir çevirmen aracılığıyla Fellini'nin Lee'yi çizgi romanlarla ilgili soru bombardımanına tuttuğu uzun bir sohbet gerçekleştirir. İkili bu görüşme esnasında bir değişim programı üzerinde anlaşır. Buna göre Smilin, Gülen Stan, gelecek sefer Roma'ya geldiğinde Fellini'nin villasında kalacaktır. Fellini de New York'a geldiğinde Lee ile beraber bir Broadway gösterisine gidecektir. "Artık kankayız," demişti Lee sonrasında. "Tripteyim." Yaratıcı vizyonunun halüsinatif tezahürleri göz önüne alındığında Fellini'nin uyuşturucular arasında LSD kullanmaya hiç ihtiyacı olmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Yine de 1965'te uyuşturucuyu vücuduna dikkatli bir şekilde enjekte edip tüm fizyolojik tepkilerini kayıt altına alan psikiyanristinin ve bir sağlık ekibinin gözetimi altında bu uyuşturucuyu kullandı. Fellini yaklaşık 8 saat süren bir tribe girdi. Uyuşturucunun etkisi altındayken odanın içinde hızlı bir şekilde gidip geliyor ve hiç durmadan konuşuyordu. Daha sonra halüsinasyonlarının Katolik yetiştirilme tarzına uygun olarak bir cennet ve cehennem görüsü içerdiğini söyleyecekti. Üstüne üstlük gelecek nesiller için bu kontrollü deneyin bir de ses kaydı yapılmıştır. Fellini zihin açıcı bir empifani deneyimlenmemiş olmanın şaşkınlığı içerisindeydi ve geri dönüp girmiş olduğu tribin stenografik kayıtlarını incelemeye hiç hevesli değildi. Bu deneyim açıkçası beni birazcık hayal kırıklığına uğrattı, diyecekti. Yalan Gordon. Fellini tarih kitapları için yaratıcı başarılarını süslemeye meyilliydi. Tam bir mübalağacıydı. Uzun yıllar boyunca tedavülde olan kuyruklu yalanında iddia ettiğine göre 1930'ların sonunda genç Fellini Flash Gordon çizgi romanının İtalyanca versiyonunu çizmişti. Bu külliyen yalandı. Fellini bu işi faşist diktatör Benito Mussolini'nin 1938'de tüm Amerikan çizgi romanlarını yasaklamasıyla aldığını iddia ediyordu. Ancak Tu-Duk'un böyle bir emri almamıştı. Fellini, Alex Raymond'ın gözü pek uzay macerasının büyük bir hayranıydı. Fakat Flash Gordon'un Proebus gezegeninin baş rahibesi tarafından ayartılıp Şahin adamların gezegenine sürüldüğü meşhur hikayenin aslında ona ait olduğu büyük bir palavraydı. Bu olay örgüsü Raymond'a aitti ve daha sonra 1936 yapımı Flash Gordon filmi ve 1980 tarihli yeniden yapımının temelini oluşturacaktı. Fellini'nin Amerikan çizgi romanlarının basınını durdurtmaktan sonra kendi kurguladığı Flash Gordon dizilerini hazırlama girişimi olmuşsa da bunlar hiçbir zaman yayınlanmadı. Bir İtalyan gazeteci Flash Gordon böbürlenmesinin bir yalanı dayandığını kanıtlarıyla gösterip onunla yüzleştiği zaman yalanı ortaya çıkan Fellini süklüm püklüm oldu. Olabilir diyerek kabul etmek zorunda kaldı. Doğru olan bir şey var ki o da 1980 tarihli abartı derecede yüksek bütçeli Flash Gordon filmini yönetmesi için Fellini'nin yapımcı Dino De Laurentiis'in ilk tercihi olduğudur. Ancak bu işbirliği gerçekleşemedi. Nükte makinesi. Fellini her çeşit konu üzerinde söyledikleriyle alıntı yapmaya en müsait yönetmenlerden biri olarak gerçek bir nükte kaynağıydı. İşte unutulmaz nüktelerinden bazıları. Diyet yapmak üzerine. 3 aylık bir diyet yaptım. Giden tek şey çıkardığım şapkam oldu. Kelleşmesi üzerine. Kelleşmenin tek avantajı saklandığı yerin ortadan kalkmasıyla kepeklerden kurtuluyor olmanızdır. Sadakat üzerine. Bir restorana sadık kalmak, bir kadına sadık kalmaktan daha kolaydır. Deha üzerine. Nietzsche, dehasının burun deliklerinde olduğunu iddia etmişti. Ve bence orası dehası için mükemmel bir yer. Roma, tabi isterseniz. Eğer bir B-52S hayranıysanız, Fellini'ye müteşekkir olmanız gerekir. Yönetmen, Love Shack ve Rock Lobster gibi hit şarkıları bulunan Athens, Georgia'lı parti grubunun en büyük esin kaynaklarından biri. Hatta grup üyeleri Kate Pearson ve Cindy Wilson alameti farikaları kabarık saçlarının esin kaynağı olarak Fellini'yi göstermektedir. Gitarist Cage Skrintland şöyle demiştir. Görünüş tarzımızdan o sorumludur. Özellikle de kliptekilerden. Ayrım 19 sonu, sayfa 124.